Tanyeri Horozları Bir Ada Hikayesi 3 Yaşar Kemal 9. Kaset 2. Yüz Sayfa 314 Yemekte kimse içki içmedi. Yemek yendiği sürece de hiç kimse konuşmak için ağzını açmadı. Buradaki yemek yemek biçimine en çok Şerife Hatun şaştı. Çünkü Doğu Anadolu'da köyde olsun, kasabada, şehirde olsun, kadınlarla erkekler aynı sofrada yemek yemezlerdi. Nesine gerek? Şerife Hatun sesini çıkarmadı. Bunların da görenekleri buymuş, dedi. Herkes karnını doyurup masalardan kalktığında kıvançlıydılar. İçlerinde masada sandalyede oturup yemek yemiş bir tek kişi vardı. Aziz. Yani uzun aksakallı, uzun kişi. Emine'nin köyünden olurdu. Yemek boyunca gözlerini Emine'den hiç ayırmadı ama Emine gözlerini ondan hep kaçırdı. Emine oğluyla el ele tutuşmuş evine gidiyordu. Aziz onların arkalarından yetişti. Aksakalını sıvazlayarak, ''Emine, beni tanımadın mı?'' Emine tir tir titriyordu. Sesi boğularak, ''Sen kimsin? Seni hiç çıkaramadım. Ben Aziz'im Emine. Sen de Temel'in kızı değil misin? Senin kocan Sarıkamış'a gitmedi mi? Orada donup kalmadı mı? Size de künyesi gelmedi mi? O Emine ben değilim. O Emine sensin. Niye saklıyorsun kendini? Benim Şahin'im yok muydu? Ben o Şahin'le kuşlar tutmuyor muydum? Sana getirmiyor muydum? Orada da senin yanındaki Esme kimdi biliyor musun? Yalnız köyden Kel Musta'nın kızı değil mi? Onlar size düşman değil mi? Siz 150 yıldır birbirinizi... Ben seni hiç görmedim. Hiç bilmiyorum ihtiyar. Oğlunu hızla çekti. İskeleden yana onlardan uzaklaştılar. Aziz orada sakalını sıvazlayarak kala kaldı. Biraz bekledikten sonra çınarın altında kendisini bekleyen karısının, gelinlerinin, torunlarının yanına geldi. Karısı, Temel'in kızı Emine ile ne konuşuyordunuz Aziz Ağa? O beni tanımadı. Ben seni hiç görmedim. Hiç de bilmiyorum dedi. Ben de ona dedim, Emine, Şahin'im tuttuğu kuşları sana yedirmedim mi? Sen niye tanımıyorsun dedim ona. O yanındaki Esme de sizin 150 yıllık düşmanınız değil mi? 150 yıldır birbirlerini öldüren siz değil misiniz dedim. Senin kocan künyesi Sarıkamış'tan gelmedi mi dedim. Gelmedi dedi. Ben de seni hiç görmedim, hiç de seni tanımıyorum dedi. Ben de ona var da sen de beni hiç tanıma. Dedim. Şahin'im tuttuğu, sana verdiğim, senin de hapur hapur yediğin kuşlar sana haram olsun. Senin gözüne dizine dursun dedim. Gözüne dizine dursun dedi karısı da. Gelinler de o yediği kuşlar o nankörün gözüne dizine dursun dediler. Aziz çok konuşkan bir adamdı. Birkaç gün içinde bütün ada Emine'nin nankörlüğünü duydu. Esme de onu tanımıyordu. Esme'nin köyü de onların köyüne yakın Kastal köyüydü. Esme'nin de Emine gibi burnu büyümüş, o da aksakallı Aziz'i tanımamış, yüzüne bile bakmamıştı. Oysa Aziz onun babasının yakın dostuydu. Aziz Kastal köyüne gittiğinde onların evinde kalır, Emine'nin babası da yalnız köye geldiğinde onların evinde kalırdı. Aksakallı Aziz'i tanımayan bu karılar babalarını tanımasalar bile Aziz'i hem de aksakallı uzun Aziz'i tanırlardı. Onların Aziz'i tanımamaları Aziz'in o kadar ağrına gitmişti ki Aziz zıvanadan çıkarmıştı. Önüne gelen yani diyordu. Yani doktorların yanında hizmetçi durmak o kadar büyük bir iş mi ki biri köylüsüne tanımamışçasına vuruyor, öteki de babasının en iyi dostunu, her gün elini öptüğü amcasını tanımıyor. O iki kadın, iki kaltak birbirleriyle hiç konuşmazlardı. Onlar 150 yıldır birbirlerinin soylarına kırmışlardı. O çocuklar birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar. Bir gün çocuklar öğrenirlerse birbirlerine düşman olduklarını hemen birbirlerini öldürürler. O orospular doktorların yanında kuyruk sallıyor diye aksakallı Aziz'in yüzüne bakmıyorlar. Görürler onlar. Bir gün çocuklar kim olduklarını öğrenirlerse o zaman millet görür kızılca kıyameti. Günler geçtikçe aksakallı Aziz azıtıyordu. Adalılar en iyi niyetliler bile çocuklara, kadınlara bir tuhaf bakıyorlardı. Bütün adalılar birbirlerine inşallah kadınlar, Emine ile Esme, inşallah çocuklar, Cemal ile Hamdi sülalelerinin birbirlerine kan güttüğünü duymazlar, öğrenmezler diyorlardı. Emine Doktor Salman Sami'ye dert yandı. ben dedi. Her gün ölüp ölüp diriliyorum. Bu çocuklar birbirlerinin düşmanı olduklarını, sülalelerinin birbirlerini öldürdüklerini, kan güttüklerini duyarlarsa, eninde sonunda birbirlerini öldürürler. Şu dünya kurulduğundan bu yana bu iki milletin erkekleri durmadan birbirlerini öldürüyorlar. Doktor Salman Sami sordu. Neden? Bunlar birbirlerini neden öldürüyorlar? Bilmem dedi Emine. Öldürüyorlar işte. Kimse de bilmiyor neden öldürdüklerini. Öldürüyorlar işte. Hiç kimse sormuyor mu? Bunlar birbirlerini niçin öldürüyor diye. Bilmem. Sormak kimsenin aklına gelmiyor mu? Benim aklıma gelmedi. Sormadım. Kimsenin de aklına gelmemiş. Çocuklar duyarlarsa onların da niçin öldürüyoruz diye akıllarına gelmez birbirlerini öldürürler. Şimdi sıra Cemal'de. Ne sırası bu? Hamdi'nin amucası askerden döndüğü gün Cemal'in amucasını onun kasabanın ortasında öldürdü. Sonra harp çıktı, evlerde hiç erkek kalmadı. Hepsini askere aldılar. Askerden de hiç kimse dönmedi. Kimi Gelibolu'nda, kimi Kanal'da, kimi Sarıkamış'ta can verdiler. Sen bütün bunları kimden duydun? Kimseden duymadım. Ben biliyorum. Elin ayağını öpeyim binbaşı beyim. Çocuklar duymasın. Çocuklar köyde kalsalardı, nasıl olsa kan güttüklerini duyarlar, birbirlerini öldürürlerdi. Sonra bunların da çocukları birbirlerini öldürdüklerini duyarlar, birbirlerini öldürürler. Sonra da onların çocukları, sonra da şimdi çocuklar her şeyi öğrenirler. Belki de biliyorlar. Bu dinsiz, imansız, uzun sakallı, uzun şeytan sizi çocukları adada anlatmadı, kimseyi bırakmamış. Biz bile duyduk. Çocuklar bir duyarlarsa... Duyarlarsa belki birbirlerini öldürmezler. Öldürürler doktor beyim. Biz Esme ile çok konuştuk. Kadri Kaptan'a da söyledik. Bizi bu gece alacak, kasabaya götürecek. Biz de oradan aksakallı uzun şeytanların ulaşamayacakları bir yere gidip çocuklarımızın canını kurtaracağız. Biz bunu size söylemeden bir yere gidemezdik. Savaş oldu. Kocalarımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız hep öldü. Hiç olmazsa çocuklarımızı kurtaralım. İşte o zaman da arkamızdan bu kafir yetişti. Allah sizden razı olsun doktor bey. Sizi çoluğunuza çocuğunuza kavuştursun. Bizi kırmadınız. Bize babamızdan iyi davrandınız. Ortada çocuklarımızın canı olmasa sizi bırakıp gitmezdik. Esme ile 2-3 gündür durmadan gözyaşı döküyoruz. Buradan gideceğiz diye. Dur hele kızım dedi Salman Sami öfkelenerek. Dur bakalım. Gerekirse o uzun ak sakalı yarın bu adadan sürerim. Söylesen de doktor bey bir daha hiç ağzını açmasa. O hiç kötü adam değil. Onu sürersen, nereye sürersen sür, o bizim çocuklara ulaşır, her şeyi söyler. Doktor başını önüneydi. Emine'nin gözleri onun üstündeydi. Bir süre düşündü, başını kaldırdı. Gözlerini kadının gözlerinin içine dikti. Bak kızım, ben sağken... Genç Poyraz sağken çocuklarınız bunu duymayacak. Ölünceye kadar kardeş olarak yaşayacaklar. Ben nişancıyla, Poyraz'la, uzun sakalla, kaçak Hasan'la konuşacağım. Sen hiç üzülme. Doktor Salman Sami Cemal'i gönderdi, nişancıyı çağırdı. Sorunu uzun uzun onunla konuştu. Nişancı, o uzun Aziz'i bana bırak doktor bey dedi. Eğer uzun Aziz kan gütme sözünü bir daha ağzına alabilirse ben de şu tepeye çıkar, köpek gibi 3 gece ulur, sonra da Kabaada'ya gider, o adanın doruğuna çıkar, Hızır Aleyhisselam'ın keçilerinin gözlerinin önünde kendimi oradan denize atarım. Ha, dur doktor bey kardeşim, kendimi Kabaada'nın denizine atmadan önce elime bir kerpeten alır, uzunca Aziz'i zeytinlikten en yaşlı, gövdesi yumru yumru olmuş bir zeytin ağacına sağlam bir iple sara sara bağlar, sonra da onu bağırta bağırta sakalının her telini kerpetenle yolarım. Ona daha da neler yaparım. Şimdi bana izin ver de ben de gideyim de bir iyice, hem de huni de onun ağzının orta yerine gel ha edeyim de felek de bana maşallah desin. Nişancı gülerek ayağa kalktı. Dur nişancı, otur. Nişancı oturdu. Buyur. Uzun Aziz senin için bir hiç. Onu kolayca halledersin, istersen onu öldürürsün bile. Ben adam öldürmem doktor. dedi sertçe nişancı. Elimden gelse balık bile öldürmezdim. İnsanoğlu değil insana, Tanrı'nın yarattığı hiçbir canlıya, börtü böceğe bile kıymamalı. O uzunca Azize, ağzından kan gütme üstüne bir daha bir tek söz bile çıkarsa, onun o uzun sakalını kelpetenle yolarım, çoluk çocuğuyla onu buradan bir günde askerden kaçtığım yere Yemen'e kadar sürerim. Doktor Salman Sami birden öfkelendi. Askerden niçin kaçtın? Adam öldürmemek için kaçtım. Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, herkes ölürken sen nasıl kaçarsın? Ben çok korkak bir adamım. Yerdeki karıncadan ürkerim. Öldürülmekten, öldürmekten de korkarım. Onun için de geldim, buraya sığındım. Hadi çabuk ol, al da getir şu adamı. Baş üstüne binbaşım, onu şimdi alır getiririm. Nişancı az sonra uzunca Aziz'i kolundan tutmuş aldı getirdi. Şuraya otur Aziz Ağa, sen de otur nişancı veli. Gösterdiği yerlere oturdular. Biliyorsun Emine Hanım bizim evde çalışıyor. Sen onun köyünden olurmuşsun. Onların her bir işlerini bilirmişsin. Doktor arkadaşımın evinde çalışan Esmen'in köyünü de bilirmişsin. Doktor Salman Sami yumuşamıştı. Öylesine güzel, yavaş konuşuyordu ki ağzından ballar akıyor derdin. Onlar hakkında senden bilgi istiyorum. Malum ya, onlar bizim evimizde çalışıyorlar. Harimi ismetimize girmişlerdir. Onlar hakkında her şeyi bilmek zorundayız. Seni bize Allah gönderdi. Nişancı doktorun yüzüne baka kaldı. Ulan sen de neymişsin bire deli doktor diye düşündü. Ben o iki kadını da iyi tanırım. İkisinin de kocası askere gitti, geri dönmedi. İkisinin de künyesi geldi. Savaş olmasa, onlar da savaşırlarken vatan için ölmeselerdi, onlar birbirlerini öldürecekler, şehit olmayacaklar, birbirlerini öldürdükleri için cehenneme gidecek, orada yanacaklardı. Allah onlara iyilik etti. Enver Paşa onlara babalık etti, savaş çıkardı. Onlar da şehit oldular. Doğru cennetin yolunu tuttular. O şehitler cehennemlik olacakken bütün sülalelerini de alıp cennete götürecekler. Burada duydum, Emine ile Esme herkese söylemiş. Adada kim varsa herkes biliyormuş. Bunlar yolda karşılaşmışlar. Rus ordusu bizim oralara gelince bizim hepimiz yurtlarımızı bırakıp kaçtık. Sonra da değiş tokuş olunca Rumların köyleri, çiftlikleri kalınca hükümet de bunları bize dağıtmaya kalkınca biz de ta buralara kadar geldik. İşte bunlar da yani Emine ile Esme de karar vermişler, buradan bizi tanımayan diyarlara kaçalım demişler. Oğullarımız düşman olduklarını öğrenmesinler, öğrenip de birbirlerini öldürmesinler. Kaçmışlar, kaçmışlar da bu adaya gelmişler. Bunlar beni görünce tanımadılar doktor, tanımazlıktan geldiler. Ben bunların 7 sülalesini biliyorum. Ben bunların 7 sülalelerini söylerim de onlar da birbirlerini öldürürler diye düşünmüşler. Beni de sakallı amucaları Uzun Aziz'i tanımazlıktan gelmişler. Ben durum vaziyeti duyup anlayınca eyvah dedim. Ben dedim ne yaptım? Sonra da düşündüm, onlar da adam olsunlar da birbirlerini öldürmesinler. Asker olup babaları gibi şehit düşsünler de analarının sırtlarını alıp doğru cennetin yolunu tutsunlar. Dur, Uzun Aziz Ağa, dur. Amma da uzattın ha, bunların 7 sülaleleri ne yapmışlar? Uzun Aziz heyecanlandı, doktor iyi ki bu meseleyi sordu diye biraz da coştu. Bunların sülalesi 250 yıldır hep birbirini öldürüyor. Bütün Karadeniz'de bunların vukuatlarını biliyor. Bunlar gibi birbirlerini öldüren çok familya var Karadeniz'de. Uzun Aziz bir iyice coştu. İşte söyleyeyim ki binbaşım, doktor beyim, bunun babası onun amcasını öldürdü. Onun amcası bunun babasını. Bunun büyük büyük büyük daha çok büyük dedesi bunun dedesini. Onun bunun dedesinin dedesi. Bunun onun dedesinin dedesini, onun dedesi bunun dedesinin dedesini, her ikisinin de dedesi de daha ötesini öldürmüşler. Bunlar askerlik yaşına erişmeden hep birbirlerini öldürdüler. Bundan dolayı da hep cehennemlik oldular. Bunlar yürekli yiğit adamlar. Karadeniz böyle yürekli adamlarla dolu. Bir de Kürtler. Bu çocuklar inşallah kan gütmeli olduklarını bilmezler de asker olup şehit... Doktor ayağa kalkıp gürledi. Ayağa kalk ulan mendebur, geveze mahlukat. Her şeyi bok edip bütün adanın dinine düşürmüşsün zavallı çocukları. Bir de bana öğüt veriyorsun canavar köpek. Çocuklar birbirlerini öldürecek. Bu köpek de zevklenecek. Varıp çocukların kanlarını yalayacak. Nişancı, al şu köpeği götür de ne yaparsan yap. Bak köpek, sana söylüyorum. Çocuklar bu meseleyi herhangi bir şekilde duyarlarsa ben de seni o anda öldürürüm. Bir köpeği öldürmek mecburiyetinde kalırsam ona üzülürüm de senin gibi kan içmekten hoşlanan bir solucanı öldürürsem sevinir, düğün bayram ederim. Doktorluğumu ayaklar altına alır, sana zehirli iğne yaparım. Nişancı, al götür şunu da ne yaparsan yap. Uzun Aziz sapsarı kesilmiş, donup kalmıştı. Bir iki kez konuşmak istedi, çenesi azıcık kıpırdadı ya, konuşamadı. Nişancı onun koluna girip dışarı çıkarmasa, yere düşecek, boylu boyunca doktorun ayaklarının dibine uzanacaktı. Dışarıda ayakları birbirine dolanıyordu. Nişancı onu çeşmenin başına kadar soluk soluğa kalarak zorla götürdü. Kanepeye oturttu, başından aşağı bir tas su döktü. Biraz su içirdi, uzun adamın yüzünün sarısı geçti. Biraz daha su içip kendine geldi. Nişancı, kalk, seninle Pınar'ın oraya kadar gidelim. Çok şükür bir şeyin kalmadı. Hadi kalk. Orada beni öldürmeyeceksin değil mi? Öldürmeyeceğim, hadi kalk, dedi nişancı. Seni hiç öldürmeyeceğim. Pınar'ın başına kadar nişancı hiç konuşmadı. O konuşmadıkça Uzun Aziz gerginleşiyor, içindeki korku gittikçe artıyordu. Pınar'a gelince yere sağlıverdi. Beni öldürme nişancı ağa, dedi. Sesi ölmekte olan bir insandan çıkıyor gibiydi. Beni buraya öldürmeye getirmedin, öyle mi? Binbaşı sana beni öldürmek için verdi değil mi? Nişancı çok sert, vermedi, dedi ve konuşmasını aynı kıvamda sürdürdü. O konuştukça Uzun Aziz kızarıp bozarıyordu. Bir arada üç büyük damla yaş gözlerinden ak sakalına kadar süzüldü. Bundan biraz sonra da nişancı başının önüneydi, suyun üstünde hızla bu yandan o yana, o yandan bu yana kayan kaygan böceklerinin suyun altındaki gölgelerine gözlerini dikti, bekledi. Uzun Aziz'de ise konuşacak hal kalmamıştı. Aradan epeyce bir zaman geçtikten sonra Uzunca Aziz önce uzun uzun sakalını sıvazladı, konuşacak duruma geldi. Nişancı kardeş, dedi usullacak bir sesle, beni binbaşıya götür. Nişancı hemen ayağa kalktı, kolundan tutarak Uzunca Aziz'i de kaldırdı, zeytinlikten aşağı Pınar'ın ayağını izleyerek Doktor Salman Sami'ye götürdü. Anlaşılan Salman Sami onları bekliyordu. Buyurun oturun, dedi. Hemen koltuklara çöktüler. Onlar oturur oturmaz da Uzun Aziz, Doktor Bey binbaşım, dedi. Yerden göğe kadar hakkım var. Bana nişancı kardeşim her şeyi tepeden tırnağa kadar anlattı. Biz yurdumuzdan çıktıktan sonra başımızdan neler geçti, neler geçti. Anlatsam insan olanın yüreği dayanmaz. Orta yerinden çat diye çatlar. Başımda çok külfet vardı. Künyeleri gelen üç oğlumun 9 yavrusu, 3 tane hanımları, bir de bizim hatun, para yok, pul yok. Bize dediler ki şu kıraç, ot bitmez toprağınızı, şu it barınmaz evlerinizi bırakın da gelin size saray gibi evler, İnsanı diksen tepesinden ışkın verecek topraklar vereceğiz dediler. Biz de ne güzel, biz de dedik gidip Sarıkamış dağlarında donduğumuza değer dedik. Biz de düştük yollara. Karadeniz'in öteki ucundan buraya kadar hangi boş Rum köyüne girmiş, bağlara, bahçelere, verimli tarlalara, kasabalarda, şehirlerde, hangi saray gibi evlere yerleşmişsek bizi oralardan kovdular. Orada burada, o işte, bu işte çalışarak, sürünerek, aç kalarak, bir tek dilenmeyerek, dilenenleri de çok oldu, buraya geldik. Allah sizden razı olsun. Bizi insanmışız gibi karşıladınız. Ben buna karşılık ne yaptım? Emine beni tanımamışlıktan gelince şu kopasıca dilim ne yaptı? Siz olmasanız iki çocuğun öldürülmesine sebep oluyordum. Bundan sonra ben herkese derim ki sus. Bundan sonrasına sen karışma. Yeter ki sen dilini tut. Tutarım. Öyle tutarım ki ölünceye kadar tutarım. Binbaşıya döndü, ona yalvararak baktı. Sen de beni ne olursun öldürtme. Bak binbaşım, bak benim kaç baş külfetim var. Onlara kim bakar da büyütür? Onları kim askere gönderir de şehit mertebesine eriştirir? Diyecekti, sözünü yuttu. Onlar nasıl dedi, nasılların arkasını getiremedi. Binbaşım, benim suçum büyük. Ne olur sen gene de beni öldürtme. Ben bir yavru kuşum, sen ulu bir çalısın. Alıcı kuşlardan kaçıp sana sığındım. Doktor Salman Sami güldü. Her halinden rahatladığı belliydi. Sen kaç baş nüfussun diye sordu. Sesi tatlıydı. Aksakallı Aziz'in içindeki korkuları silip aldı götürdü. Uzun Aziz parmaklarını saymaya başladı. 13 dedi sevinerek. Sana bir ev daha alalım. Ben Vahap Bey'e bir mektup yazarım. Sana evinin yakınından bir ev daha verir. Sen çok çekmişsin. Sonunda da iyi insanların sayesinde kurtulduk. Üstelik de cebimiz para gördü. Karnımız da sıcak yemek gördü. Bize verilen ev yepyeni, çok da büyük. Bizim köydeki evden de büyük. O kadar evsiz, barksız insan var ki yazıya yabana düşmüş. Bu ada yakında dolar. Herkes başını sokacak bir delik arıyor. Sağ ol efendim. Var ol doktor binbaşım. Allah sana uzun ömür versin. Tuttuğun da altın olsun. Sen de sağ ol Aziz Ağa. Yalnız senin söylediklerini bütün ada biliyor. Çocuklar şimdiye kadar duymadılarsa bir iki gün içinde duyarlar. Hiç merak etme. Ben ev ev dolaşır, ben Emine'yi başka birisine benzettim derim, olur biter. Olmaz dedi nişancı. Sen ev ev dolaşırsan işi büyütürsün. Herkes merakla birbirini anlatır, çocuklar da duyar, işkillenirler. Siz bu işi bana bırakın, ben hallederim. Nişancı halleder dedi doktor. Uzun Aziz ilk kez gülümseyerek, nişancı kardeş, her bir şeyi yağdan kıl çekercesine her şeyi halleder dedi. Üçü birden güldüler. Nişancı ile Uzun Aziz dışarıya birlikte çıktılar. Uzun Aziz nişancıya sordu. Binbaşı, ben şehit olacak gençler yetiştireceğim. Onlar da biz günahkarları ellerimizden tutup hepimizi cennete taşıyacaklar dedim. Bana çok kızdı. Bunda bir yanlışlık var da o yanlışlığa mı kızdı binbaşı? Biz dünyaya şehit olmaya gelmedik mi? Binbaşı sana niçin, seni öldürecek kadar niçin kızdı sana söyleyeyim. Bir kere o Çanakkale'de, Gelibolu'da, bu adada doktorluk yaptı. Elinden yüzlerce yaralı, ölü asker geçti. Kendi de ölümcül yaralar aldı. Savaş görenler, savaşanlar, uzaktan yakından savaşın içinde olanlar, savaşı yaşayanlar, savaşın ardında ne olursa olsun, isterse şehitlik olsun, savaşı över gibi edenlere düşman kesilirler. Öteki doktor da Çanakkale Savaşı'nda yaralanmış, malulen emekli olmuştur. O da Salman Sami gibi. Doktorlar bu adanın kilisesinde yaralılara baktıklarından ötürü bu adayı sevmişler. Ondan sonra gelip buraya yerleşmişler. Onların yanında yalnız beyalnız savaşa, savaş isteyenlere sövülür. Şükret ki doktor seni nedense sevdi de canını bağışladı. Adam öldürmeyi sevmiyor ya, bana öyle geliyor ki ne için olursa olsun savaşı, şehitliği övenleri bizim doktorlar, babaları, kardeşleri bile olsa öldürürler. Ben de asker kaçağı olduğum için beni seviyorlar. Kaçak Hasan'ı kaçtığı için asılmaktan kurtardılar. Bir de onun yanında Enver Paşa sözü etmeyeceksin. Şehit sözü hiç etmeyeceksin. O çok şehit görmüş, elinde çok yaralı asker şehitliğe kavuşmuş. Onun yüreği şehit sözüne dayanamıyor. Ben de onun yanında Enver Paşa sözünü, şehit sözünü hiç etmem. Sen bana çocukların yerini söyle, onları hemen bulmalıyım. Onların yerlerini biliyorum. Hemen git onları bul. Onları bul da söyleyeceklerini söyle. Yalnız şunu bil ki Uzunca Aziz, yalanı gerçekten isterse bir insan daha inandırıcı söyleyebilir. Şimdi sen çocukların yanına giderken yüreğini bir iyice arındır. Söyleyeceklerinin doğru olduğuna kendini bir iyice inandır. Bir an gelir ki sen de yalanının gerçek olduğuna inanırsın. İşte bak çocuklar aşağıda, kayalığın üstündeler. Eğer yalanına çocukların yanına varıncaya kadar kendini inandıramazsan onların yanına şimdi gitme. Ne zaman yalanını gerçek edersen o zaman git. Bütün yalanlar böyle. Benim dediğim gibi söylenir. Ben şimdiden sen konuşurken bile yüreğimi arıttım. Çocuklara hiçbir zaman yalan söylemeyeceğim. İnsanoğludur bu. Çocuk da olsalar yalanı gerçeği hemen derakap anlarlar. Haydi yolun açık olsun. Bu çocukları sen öldürecektin, şimdi de sen kurtaracaksın. İnsanın yaman bir yaratık olması, sıkışınca yalanı gerçek yapmasıdır. Yaptım gitti, dedi güvenle. Aşağıya, denize doğru, çocukların üstünde yan yana oturdukları kayaya yürüdü. Arsenus da köye gelip Poyraz'dan aldığı dükkanının içinde çalışır, ocağını yapar, büyük, manda derisinden körüğünü kurar, örtüsünü diker, alet, balıkçı gereksinmeleri sandıklarını yerleştirirken ona yardım ettiler. Usta çocuklarından çok memnun kaldı. Onlarla birlikte çalışmayı önerdi. Çocuklar da doktorların eski Rum mektebini yeniden açacağını, kendilerinin de okuyacaklarını söylediler. Arsenus da onlara para vermek istedi, almadılar. Usta da, ''Durun çocuklar'' dedi. ''Sizin burada canınız çok sıkılıyor, öyle değil mi?'' ''Çok sıkılıyor'' dediler. ''Durun öyleyse, size mektepler açılana kadar bir iş bulacağım ki iş derim size.'' Çocukların duvarın dibine sıraladıkları sandıkları teker teker açtı, her birinin içinde türlü büyüklükteki oltalar pırıl pırıl yanıyordu. Arsenus da baştaki sandığın önüne sağ dizini koydu, oradan eline iki olta aldı. ''Bana yaklaşın'' dedi. Elindeki oltaları çocuklara uzattı. ''Bu oltalar lüfer oltasıdır.'' Çocuklara lüferin nasıl bir balık olduğunu anlattı. Sonra palamut, zargana. Zargana çoğunlukla suyun yüzeyinde dolaşır. Zargana yılan balığı gibi uzun, lezzetli bir balıktır. Öteki balıklar da yem olaraktan kullanılır. Mercan, çipura. Bütün balıkları niteliklerine göre uzun uzun anlattı. Sandığın birinden de iki bambu kamış çıkardı. Kamışları ucuca ulayarak iki uzun kamış yaptı. Bir başka sandıktan da ipler çıkardı. Oltaları, mantarları iplere bağladı. İpleri de kamışların ucuna düğümledi. ''Alın, tamam işte'' dedi. Ardından da ''Balıklar ortaya vurduğunda balık vurur vurmaz hemen çekeceksiniz.'' İkisi iki yerden ''Bunları biliyoruz'' dediler. ''Nereden biliyorsunuz?'' diye sordu Arsenus da. ''Kaçak Hasan motoruyla çıkmadığı zaman tepenin arkasındaki kayalıklara gidiyor. Bir kayalığın üstüne oturuyor, oltasını denize sarkıtıyor. Oltaya balık vurunca da birden yıldırım gibi çekiyor. Sudan çıkınca çırpınan, titreyen balığı gözlerinin önüne getiriyor. Güneşte yanıp sönen balığı bir süre seyrediyor, sonra da ipin ucundan alıyor, kayalığın çukuruna atıyordu. Olta değiştiriyor muydu hiç? Hemen hemen konuşmamış Hamdi aldı sözü. Kaçak Hasan gittiği yere göre olacak, 2-3 kez olta değiştirirdi. Biz de onu seyrederdik. Hasan ne yaptıysa hepsini biliyoruz. Bundan sonra çocuklar aşağı yukarı her gün balığa çıktılar. Kimi günler Kaçak Hasan da geliyor onların yanına, kayanın üstüne çıkıyor. Onlar burada, Hasan orada balık tutuyorlardı. En sonunda Hasan da onların oturduğu kayalıklara geldi. Onlarla birlikte balık tuttu. Deniz üstüne, balıklar üstüne, balıkların huyu suyu üstüne çok şeyler öğrendiler. Ah, mektep olmasa ne iyi birer balıkçı olurlar. Kocaman ortak bir tekne alırlar, denizde balık koymaz tutar satarlardı. Doktor binbaşı diyordu ki, zenginlik hiçbir şey değil. İnsan, insan olacaksa okuyup dünyanın ıncığını cıncığını öğrenmeli. Denizin, balıkların huyunu suyunu öğrendik. Kötü mü oldu? Çocuklar oltalarını sarkıtmış kayalığın üstünde otururlar. Sepetlerinde az önce tuttukları balıklar çırpınırken arkalarından selamun aleyküm diye bir ses geldi. Arkalarına döndüler. Önce Cemal. ''Aleyküm selam'' dedi. Arkasından Hamdi. Ayağa kalktılar. Cemal yavaşça, ''Biliyor musun, bu adam bizim köyden olurmuş. Anam onu görmüş de tanıyamamış. Adı da Aksakallı Uzun Aziz'miş. Kaçak Hasan bunu hiç sevmiyor. O bir yalancı.'' diyor. Uzun Aziz, Cemal sözünü bitirirken yanlarına geldi. Çocukların oltaları daha denizdeydi. Uzun Aziz'in büyük adamlarmış gibi onlara selamun aleyküm demesi çok hoşlarına gitti. Oturun arkadaşlar, bereketli olsun, nasıl gidiyor? Çocuklar otururlarken o da bir yere ilişiverdi. İyi gidiyor, dedi Hamdi. Böyle giderse akşama kalmaz, sepeti doldururuz, derken önce Cemal'in sonra Hamdi'nin oltasına balık vurdu. Oltalarını çektiler, iplerin ucunda orta boy iki mercan kırmızılar, maviler saçarak çırpınıyordu. Cemal önce, onun arkasından da Hamdi oltalarından balıklarını aldılar. Bizim memlekette de çocuklar Karadeniz'de balık tutarlardı. Ben de onları seyrederdim. Bizim köy deniz kıyısında değildi ki. Biz balık tutmasını öğrenelim. Bizim köy yalnız köy. Cemal'in babasının, dedesinin köyü. Öteki köy bizim köye yakın köy. Hamdi'nin babasının, dedesinin köyü. Analarınız beni tanımadı. Harp bu. İnsanı değiştiriyor. Harpten önce ben böyle miydim? Açlık, yoksulluk işte beni bu hale getirdi. Varsın tanımasınlar. Tanınacak halimiz mi kaldı? Babalarınız, dedeleriniz sağ kalsalardı, şehit olmasalardı, bizim halimiz böyle mi olurdu? Bu dünyada şaşılacak işler oluyor. Sizin babalarınız, dedeleriniz o kadar arkadaş, o kadar dostlardı ki, ben sizi burada el ele, kol kola her gün birlikte görünce kendi kendime kan çekiyor dedim. Askerden yaralı, sakat bir iki kişi döndü, babalarınızın şehit oluşlarını onlar anlattılar Sarıkamış'ta. Allahu Ekber dağlarında onlar birbirlerine sarılmışlar, öylece de şehit düşmüşler. Sağ kalan arkadaşları da onları yan yana gömmüşler. Uzun Aziz gözlerini çocuklara dikti. Siz bütün bunları biliyor muydunuz da böyle kardeş gibi oldunuz? Bilmiyorduk, dedi Cemal. Bilmiyorduk, dedi Hamdi. Şimdi bildiniz işte, dedi Uzun Aziz. Kaçak Hasan gelmiş, arkalarına dikilmiş. Onlar onun farkında olmadıkları gibi oltalarına takılıp aşağıda çırpınan balıkların bile farkında değillerdi. İlk olaraktan Cemal başını kaldırınca gelip başucunda duran Kaçak Hasan'ı gördü. ''Buyur Hasan amca'' dedi. ''Nereden geliyorsun böyle sepetin dolmuş?'' ''Şu aşağıda kara incirin önündeki kayalığın yöresinde balık kaynıyordu. Kısacık bir zamanda sepetim doluverdi.'' ''Burası da öyle'' dedi Cemal. ''Burası da bugün balık kaynıyor.'' Denizde unuttuğu oltasını çekti. Daha büyük bir mercan aldı. Mercan neredeyse ölmüştü. Uzun aralıklarla bir iki titredi. Hamdi de oltasını çekti. Onun oltasında da iri bir mercan takılıydı. Uzun Aziz ayağa kalktı. ''Sağlıcakla kalın çocuklar'' dedi. ''Bereketli olsun, sepetiniz dolsun.'' Hasan'la köye doğru yürüdüler. Yolda çocukları konuştular. Uzun Aziz işin gerçeğini Hasan'a da anlattı. Bundan sonra ağzından böyle bir sözler, öldürseler çıkmayacaktı. Sarıkamış dağlarında donup donup ölen, Cemal ile Hamdi'nin şehit babaları kardeş gibiydiler. Allahu Ekber dağında donarak ölenler birbirlerine sarılmışlar da öyle ölmüşler. Burada da çocukları kardeş olmuşlar. Baksana Kaçak Hasan Efendi, baksana arkadaşım, şu çocuklar da burada, bu ıssız adada birbirleriyle kardeşten ileri olmuşlar. Birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar. Bunlar da asker olursa, Ruslarla harbe Allahu Ekber dağına giderlerse, bunlar da donup ölürken birbirlerine sarılıp ölecekler. Kaçak Hasan'ın gözleri yaşardı. Eli ayağı kesildi, bir anda her şeyi birden anımsadı. Uzun Aziz'in elinden tuttu, önüne geçip durdu, gözlerini gözlerinin içine dikti, bir süre baktı. ''Gene Rus savaşı olacak mı?'' diye karıncalanmış bir sesle sordu. Uzun Aziz gülerek ''İnşallah olmayacak'' dedi. ''Kimse Allahu Ekber dağına gitmeyecek, inşallah gitmeyecek. Ordunun yarısı donup kazık kesilmeyecek, kazık kesilmeyecek. Yarısını da bit yemeyecek, bit yemeyecek. Oh inşallah'' dedi Hasan. Derin bir soluk aldı, yan yana gelip yürüdüler. Kaçak Hasan köye yaklaşırken gene durdu. ''Al şu sepeti'' dedi. ''Bu sepetteki balıkların hepsi senin. Senin hanım balık pişirmesini bilir mi? Bilmez olur mu hiç? Biz Karadenizliyiz. Yanımız yönümüz hep Rum köyüydü. Deniz de bize yakındı. Rumlar hep balık yerlerdi. Onlara bakarak biz de yerdik. Balıkların yarısı senin, yarısı benim. Olmaz. Hepsi senin. Ben balık yiye yiye bıktım. Sende çoluk çocuk var. Kim bilir buraya gelinceye kadar yollarda neler çektiniz. Böyle bir göçü Allah kimsenin başına vermesin. Allah böyle bir harbi de kimseciklerin başına vermesin. Bizim çektiğimizi de kimse çekmesin. Ben yıllardır ilk kez insanlığı burada gördüm. İlk olarak da karnım burada doğru dürüst yemek gördü. Gözlerim de insana benzer insan gördü. Kaçak Hasan, ben de bunca yıldır insana benzer insanları, cennete benzer cenneti burada gördüm. Benim evde benden başka kimse yok. Senin evde külfet çok. Al sepeti. Al da yarın gene getir. Yarın da doktorlar için balığa çıkacağım. Sana da haftada bir iki kez balık getiririm. Al şu sepeti. Ver şu sepeti. Bu balıklar iki gün dayanır. Biz de iki gün bol bol balık yeriz. Allah senden razı olsun. Bundan sonra bir yandan nişancı, bir yandan Kaçak Hasan, bir yandan Aziz, ortada bir yanlışlık olduğunu, Aziz'in Emine'yi başkasına benzettiğini, adada kim varsa herkese anlattılar. Kimse de bir daha bu yanlışlığı ağzına almadı. Birkaç gün sonra çocuklar babalarını tanıyan, onların kardeşten ileri arkadaşlar olduğunu söyleyen Uzun Aziz'e gün ışımadan varıp oturdukları kayanın dibindeki balık kaynayan denizden tuttukları balıklara götürdüler. Uzun Aziz çocuklardan bunu hiç beklemiyordu. Mutlu oldu. Sağ olun, var olun, uzun ömürlü olun. İşte şimdi cennette olan babalarınız da sizin gibiydi. Babalarınız da şimdi cennette olmayıp burada olsalardı, onlar da Aziz amcalarına sizin gibi balık getirirlerdi. Çocuklara dua ederken duasını kesti, içeriye seslendi. Gel hele, gel hele hatun, bak çocuklar bize ne kadar çok, ne kadar çok. Derken kadın kapıya çıktı, balık tutmuşlar da bize getirmişler. Kadın geldi, Aziz'in elinden sepeti aldı, içeriye götürdü. Az sonra da boş sepeti getirdi, Cemal'e verdi, kocasına döndü. Bunlar kardeşten ileri olan, birbirlerine kucak kucağa sarılarak ölen şehitlerin çocukları değil mi? Onlar, dedi Uzun. Kadın dualar ettikten sonra ellerini yüzüne sürdü. Allah sizi analarınıza bağışlasın, dedi. Analarınıza selam söyleyin. Gene dudaklar kıpır kıpır duasını sürdürdü. Çocuklar Uzun Aziz'in karısının onları böylesine karşılamalarından dolayı utanmışlar, ne söyleyeceklerini bilemiyorlardı. Cemal, Aziz amca, dedi. Sen bizim köyden değilmişsin, babamızı da tanımıyormuşsun. Biz balık tuttukça sana da getireceğiz. Hamdi, yarın balık tutarsak böyle bir sepet, onları da Arsen Usta'ya götüreceğiz. Ondan sonra da gene size. Sağ olun çocuklar. Çocuklar konuştuktan sonra biraz açılmışlardı. Siz de sağ olun, dedi çocukların ikisi iki yerden. Evin arkasına geçip biraz uzaklaşınca iskeleye kadar koştular. Şehit, cennetteki babalarını hem de yalnız köyden olan Uzun, aksakallı Uzun Aziz'i memnun ettiklerinden dolayı içleri sevinçle dolmuştu. İskeleye büyüyecek mavi boyalı bir tekne yanaşmıştı. İskelenin üstünde de Vasili, Hüsmen, Şehmuza, birkaç kişi daha duruyor, yabancı erkekler, kadınlar, çocuklar tekneden iskeleye öteberi taşıyorlardı. Zehra da çeşmenin musluğu altında kovasını koymuş, su dolduruyordu. Cemal, Hamdi'ye, bu kız var ya, dedi, babasıyla birlikte çok uzak bir yerden sürgün gelmiş. Bir de bacısı var bunun, babasının da kırçıl, çenesinde bir sakalı var. Anam senin anana diyordu ki, kızların anası buraya vapurlar gelirken ölmüş. Ölüsünü de denize atmışlar. O büyük denizlerde çok büyük balıklar varmış. O balıklar da kadının ölüsünü yutmuşlar. Biliyorum, dedi Hamdi. Bana da anam söyledi. Anam da doktorlar birbirleriyle konuşurlarken onlardan duymuş. Şu su dolduran kız var ya, onun adı Zehra. Biliyorum, dedi Cemal. Herkes diyor ki onun kadar güzel bir kız bu dünyada yokmuş. Yok, dedi Cemal. Bunu herkes biliyor. Herkes de görüyor. Ya öyle işte. Zehra'ya da Poyraz'a aşık olmuş. Aşkından ölüyormuş. Babası da kızı Poyraz'a vermiyormuş. Doğru, dedi Cemal. Sürgünlüğü biterse babası kızını alıp memleketine geri götürecek. onu orada everecekmiş. Poyraz demiş ki kızın babasına, sana söz veriyorum, sen sürgünden kurtulursan ben de seninle birlikte senin memleketine gelirim. Babası kabul etmemiş. Kız da, Poyraz da, ikisi de birbirlerine kara sevda bağlanmışlar. Babası Zehra'yı Poyraz'a vermezse, bir gece ikisi de geleceklermiş o zeytin ağaçlarının içine, birer yaşlı zeytin ağacı bulacak, onlara kendilerini asacaklarmış. O Poyraz bir kahramanmış, kız da çok güzel. İnşallah babası insafa gelir, inşallah. Kovaları dolunca Zehra evine gitti. Arkasından baktılar, sonra da iskeleden yana yürüdüler. Kamışlığın önünde durdular, Poyraz geldi, Vasili, tekneden çıkan yaşlı adamın kendisine verdiği kağıdı ona verdi. Poyraz kağıdı okuduktan sonra Vasili'ye geri verdi. Bunları yerleştir, ondan sonra bana gel. Adam Poyraz'a yaklaştı. Sen Poyraz Bey misin diye sordu. Benim dedi Poyraz. Vahap Bey bana Poyraz Bey'e selam söyle. Yakında onun adası dolacak dedi. Ona göre hazırlıklı olsun. Duydun mu Vasili? Bunlar çok yorgunlar. Neredeyse ayakta uyuyacaklar. Çok yorgunuz dedi yaşlı adam. Yıllardır düşman ordularının önünden kaçtığımızdan bu yana dur durak bilmedik. Nerede bir lokma ekmek bulduysak orada firavun esiri gibi çalıştık. 3 gün önce iş bitti. Pamuk çiftliğinin sahibi iyi bir adamdı. Ne kadar oğlu, yeğeni, köylüsünün ne kadar genci varsa Çanakkale'de, Gelibolu'da şehit olmuş. Onlar şehit olmuş kurtulmuşlar. Rezil kepaze olaraktan bu dünyada biz kalmışız. Şimdi ayakta duracak halimiz kalmadı. Yıllardır durmadan yürüyor, iş bulursak çalışıyoruz. Canımız çıktı. İş bulamadığımızda da hırsızlık yaptık. Çok yorgunuz, çok. Şu çocuklara bir bakın. Boyunları armut çöpü gibi. Kendileri bir deri bir kemik. Harpten önce biz böyle miydik? Çok yorgunuz, çok. İnşallah adamızda dinlenirsiniz. Bu adada mezarlık var mı? Bu soruya şaşkınlayan Poyraz bir süre karşılık veremedi, sonra toparlandı. Var dedi, şehitler mezarlığı var. Daha iyi ya, biz de şehit mezarlığında dinleniriz. Vasili, ağayı al götür evine de dinlensinler. Bir eksikleri varsa onu da öğrenip çabuk gel. Poyraz kulaklarında bir tuhaf uğultularla gitti, çeşmenin başındaki kanepeye oturdu, bir su içti. Nasılsa ayakta ölü gibi duran bu insanlar onu yıkmıştı. Kalktı, doktorlara gitti, durumu onlara anlattı. Doktorlar da çok üzüldüler. Salman Sami'yi bir öksürük tuttu, neredeyse boğulacaktı. Halit Rıfat bir tas su getirdi, doktor içti, öksürüğü durmadı. Doktorun yüzü kıpkırmızı kesildi, her yerinden kan fışkıracak gibi oldu. Halit Rıfat küçük bir şişe açtı, ona koklattı, öksürük yavaş yavaş durdu. Salman Sami tepeden tırnağa ter içindeydi. Saçları, yüzü, bütün bedeni su içinde kalmıştı. Gözlerini kapatmış, koltuğun arkasına dayanmıştı. Neden sonra gözlerini açtı, doğruldu. Biraz su Rıfat dedi. Ne oldu bana böyle? Halil ona suyu uzatırken, çok üzüldüğünüzde ümitsiz ameliyatlarda hep böyle öksürürdünüz efendim. Doktor Salman Sami suyu içerken kapıdan biraz önce dışarı çıkan Poyraz girdi. Halil Rıfat yandaki koltuğu göstererek buyur otur Poyraz Bey dedi. Poyraz otururken beni bağışlayın Doktor Bey dedi. Onları görünce ben de fenalaştım efendim, beni affedin. Doktor çok sert. Oğlum harbi sen mi icat ettin de benden özür diliyorsun? Her savaşta yalnız savaşanlar ölmez. Onlardan daha da çok savaşmayanlar ölür. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, çocuklar da ölürler. İnsanlık insanlığını kaybeder. Hangi savaş olursa olsun insanın insanlığında hayır bırakmaz. İnsanoğlunda acıma hissi, merhamet bırakmaz, sevgi bırakmaz. İnsanda ne kadar güzellik varsa alır götürür. Savaş yani harp gelecek insanlığın da insanlığını da elinden alır. Savaştan sonraki insan önceki insan değildir. Savaş sonrası insanlar iflah olmaz yaralar almıştır. İnsanlığından o kadar, o kadar değer yitirmiştir ki bir daha onulmaz. Bu savaş dedikleri lanet sürecek olursa sonunda insanlıkta tükenecek. Kendi etti, kendi buldu derler. İnsan kendi kendini tüketecekse tüketsin. Kendi bilir. Kendisiyle birlikte dünyayı da tüketiyor, yok ediyor. Oysa insanlığın iyileşerek sürüp gitmesi ne güzel olurdu. Şu güzelim dünyayı her gün biraz daha güzelleştirmesi ne güzel olurdu. Şu insanoğlu niçin bu kadar kendine düşman? Dünyadaki bütün güzelliklere, kayan yıldızlara, tepeden tırnağa çiçek açan güzelim dünyanın her şeyine, menekşenin kokusuna, güllerin rengine, kuşların ötüşüne, cerenlerin sıçrayışlarına, her gün binlercesini, milyonlarcasını gördüğümüz ışığa niçin bu kadar düşman şu insanoğlu? Acaba ölümlü olduğunu bildiğinden mi? Oysa insanoğlu isterse ölümü bile güzelleştirir. Oysa insanoğlu önce kendisini güzelleştirmek, sonra dünyadaki her şeyi güzelleştirmek için en güzel işini yapmış, kendini yaratmıştır. Oysa kendini yarattığı gibi her şeyi yeniden yaratabilir. Her şeyi böylesine çirkinleştireceğine yeniden güzelleştirebilirdi. 9. kaset 2. yüzün sonu.